Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 6. ayrım. 4. bölüm. Düşünmeni istiyorum, Maureen. Senin sakin bir şekilde düşünüp cevap vermene ihtiyacım var. Yeşil yoncanın üst katındaki kendi odasında, düzgün bir şekilde yamanmış koltuğun kenarına oturan Maureen, dudaklarını ıslattı. Hapse girmeyeceğim değil mi? Ya da beni geri göndermeyeceksiniz? Başın hiçbir şekilde dertte değil, sana söz veriyorum. Eve, oturduğu sandalyeden öne doğru eğildi. Bana yardım edersen Maureen, Sean'a da yardım etmiş olursun. Gerçek kağıtlarını alman için yardım edeceğim sana. Göçmen bürosuyla ilgili hiçbir sorunun olmayacak artık. Sean'a bir şey olsun istemiyorum, gerçekten istemiyorum. O bana hep iyi davrandı. Genç kızın gözleri Peabody'nin ayakta durduğu kapıya takıldı. Biraz endişeliyim. Polisler beni gerginleştiriyor. Peabody bir kedi kadar sakindir, değil mi Peabody? Bir ev kedisi kadar teğmen. Şimdi bize yardım et. Biraz geriye giderek düşün. Sean'u en son ne zaman gördün? Sanırım dün akşam benim vardiyam bittikten sonra. Anladınız mı? Sean gün ortasında gelir. Ben 11'de çalışmaya başlarım. Zaten bu saatte açıyoruz. Akşamın 8'ine kadar iki kez yarım saatlik molam var. Sean akşamları saat 10.30'a kadar çalışıyor. Sonra saat 1'de yine geliyor ve kapanma saatinden sonra da çalışıyor. Genç kız birdenbire suspusu oldu. Maureen diye başladı Eve. Yavaş yavaş sabrı taşıyordu. Ben kapanma saatinin sonrasıyla ilgilenmiyorum. Bar, ruhsat saatinin sonrasında da çalışsa bile bu benim sorunum değil. Ruhsat saatinden sonra çalıştığımız doğru. Maureen ellerini ovuşturmaya başladı. Eğer bir polise böyle bir şey söylediğimi duyarsa patron beni kesin kovar. Bunu bizden duymaz. Şimdi Sean'u dün gece saat 8'de vardiyan bitmeden önce gördün, öyle mi? Evet, gördüm. Ben işimi bitirdiğimde o barın arkasına geçmişti ve bana "Maureen, sevgilim, umarım o genç adamı bana ait dudaklarınla öpmüyorsundur" dedi. Eve'in kaşları kalktığında Maureen kıpkırmızı olmuştu. Ama ciddi olarak söylemedi teğmen, sadece şaka yapıyordu. Sean yaklaşık 40 yaşında ve bizim aramızda öyle bir şey yok. Yani genç kız kekeledi. Tekrar ve gergin bir şekilde sessizce ayakta duran Peabody'ye baktı. Biri var, genç biri ve ben onu bir süredir görüyorum. Sean benim o adamla bir randevum olduğunu biliyordu ve bana takılıyordu. Tamam öyleyse, Sean'u saat 8'de buradan ayrılmadan önce gördün. Sonra, bir dakika, Maureen ellerini kaldırdı. Onu tekrar gördüm, unutmuşum. Pek gördüm denemez aslında. Mike'la randevumdan döndükten sonra onu duydum. Geldiğimde Sean biriyle konuşuyordu. Genç kızın yüzü, sahibinin dediğini yaptığına memnun olmuş bir köpek yavrusu gibi aydınlanmıştı. Kiminle konuşuyordu? Bilmiyorum. Biliyorsunuz kendi odama gelebilmek için onun odasının önünden geçmem gerekiyor. Tam gece yarısıydı ve onun ruhsat saatleri sonrasındaki vardiyaya başlamadan önceki molasıydı. Bu bina çok eski biliyorsunuz. Duvarlar ve kapılar kalın ya da ses geçirmez değil. Ben de onun odasında bir adamla konuştuğunu duydum. Ne konuştuklarını duydun mu? Pek değil. Ben sadece oradan geçiyordum. Ama Sean'un sesinin mutlu geldiğine memnun olduğumu hatırlıyorum. Gülüyor ve bunun çok harika bir fikir olduğunu ve kesinlikle orada olacağını söylüyordu. Bir erkekle konuştuğuna emin misin? Maureen kaşlarını çattı. Ben öyle anladım. Diğer kişinin söylediklerini duymadım. Sadece bazı sesler duydum. Ama ses derinden geliyordu, sanki bir erkeğin sesi gibi. Başka bir şey duymadım çünkü buraya yatmak için gelmiştim. Ama konuşanın Sean olduğunu biliyorum. Onun kahkahasıydı. Sean yüksek sesle kahkaha atar. Pekala, senden sonra masalarla kim ilgileniyor? Sinead. O buraya saat 6'da geliyor ve 2 saat beraber çalışıyoruz. Sonra kapanışa kadar masalarla o ilgileniyor. Sinead Dugin. 83. caddede birkaç sokak ileride oturuyor sanırım. Çok yoğun saatlerde barda Sean'la birlikte bir droid çalışıyor. Patron droidi sadece çok kalabalık olduğunda kullanıyor. Çalışması pahalıya geliyor. Peki Maureen, son bir ya da iki haftadır yeni gelen ve Sean'la konuşan birisini hatırlıyor musun? Buraya zaman zaman yeni insanlar gelir, bazıları konuşur, bazıları konuşmaz. Çoğu Sean'la konuşur çünkü o çok arkadaş canlısıdır. Ama dikkate değer birini hatırlamıyorum. Tamam, işinin başına dönebilirsin. Belki seninle yeniden konuşabilirim. Eğer bir şey, herhangi bir şey hatırlarsan beni ara. Arayacağım. Evet, ama Sean yanlış bir şey yapmış olamaz Teğmen, diye ekledi Maureen, oturduğu yerden ayağa kalkarken. O kötü biri değildir. Sadece biraz şapşaldır. Şapşal, diye mırıldandı Eve, markayı parmaklarının arasında çevirirken. Ve şanssız. Bir üniformalıyı kapıya dikelim. Bakarsın yanlış yapmışızdır ve Sean başka şeylerin peşinde olduğu için veya bir kadınla seviştiği için dışarıdadır. Biz de gidip Sinead Dugin'i bulalım. Maureen'den daha fazla bir şeyler hatırlayacak mı bakalım. Bilmececi adam yarına kadar zamanımız olduğunu söylemişti. Eve ayağa kalktı. Markayı cebine koyarken, ''Bizi aldattığını düşünebiliriz bence.'' dedi. Sinead Dugin ince gümüş rengi bir sigara yakarak yeşil gözlerini kıstı. Yasemin kokulu sigara dumanını Eve'in yüzüne doğru üflerken, ''Polislerle konuşmaktan hoşlanmam.'' dedi. ''Ben de aşağılık kişilerle konuşmaktan hoşlanmam.'' dedi Eve sakince. ''Ama hayatımın yarısını onlarla konuşarak geçiriyorum.'' Sinead, ''Ya burada konuşuruz ya da polis merkezinde.'' Karar vermek sana kalmış. Sinead ince omuzlarını silkti. Bu hareketi yaparken gelincik desenli sabahlığının önü açılmıştı. Farkında olmadan sabahlığının önünü sıkı sıkı bağladı ve sırtını dönüp çıplak ayaklarıyla tıkış tıkış dolu tek odalı dairesine yürüdü. Oda mobilyalarla dolu değildi. Odada yapılmamış ve açık duran bir yatak, Sinead'in ev kapıya dayanınca yataktan çıktığını gösteriyordu. Ayrıca iki sandalye, iki de dar masa vardı ama bunun dışında her taraf bir şeylerle doluydu. Görünüşe göre Sinead bu şeyleri seviyordu. Renkli şeyler, kaseler, tabaklar, küçük kedi ve köpek bibloları. İki lambasının püskülleri de tozluydu. Dağınık olarak atılmış kilimler bir yapboz parçaları gibi yere saçılmıştı. Sinead bacak bacak üstüne atarak yatağa oturdu ve kocaman cam bir kül tablasını eline aldı. Sonra ağzını kocaman açarak esnedi. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Sean Conroy'u arıyorum. Onu en son ne zaman gördün?'' ''Dün gece. Ben geceleri çalışıyorum.'' Oturduğu yerden sol ayağının içini kaşıdı. ''Gündüzleri de uyuyorum.'' ''Kiminle konuştu? Onu birisiyle gördün mü?'' ''Her zamanki kişiler. Bir bardak bir şey içmeye gelenler. Sean ve ben onların isteklerini yerine getiririz. Dürüst bir iş.'' ''Eve?'' Bir haftalık giysiyi sandalyeden yere attı ve oturdu. ''Peabody, panjurları aç. Buraya biraz ışık girsin.'' ''Of, tanrım!'' Panjurlar açılıp güneş içeri dolarken Sinead gözlerini kapattı ve ''Bu sizi öldürecek!'' diye tısladı. Sonra derin derin içini çekti. ''Bana bak polis, Sean Ayyaş'ın tekidir ama bir adam hakkında söyleyebileceğim en kötü şey buysa fena bir hayat da değildir.'' Molasında odasına gitmiş. Yanında kim vardı? Onunla giden kimse görmedim. Ben çalışıyordum. Kendi işime bakıyordum. Neden soruyorsun? Kızın bakışları yavaşça berraklaştı. Neden soruyorsun? Diye tekrarladı. Sean'a bir şey mi oldu? Ben de bunu bulmaya çalışıyorum. Dün gece gayet iyiydi. Bunu söyleyebilirim. Çok neşeliydi. Dışarıda bir işi olduğunu söyledi. Vardiyasından sonra... Para getirecek türden. Nasıl bir iş? Özel partiler, klas yerlerde. Sean'un klas şeylere ilgisi vardır. Sinead sigarasını söndürdü ve hemen bir yenisini yaktı. Molasından kanarya yutmuş kedi gibi sırıtarak döndü. Eğer ilgilenirsem benim adımı da verebileceğini söyledi. Nereye verecekmiş adını? Kime? Pek ilgilenmedim. Sean her zaman büyük konuşur. Bir yerde bara bakacaktı, en iyi kalite şarapları servis edecekti. Zenginin birinin partisinde. Bana bir isim ver Sinead. Yüksekten atıyordu, kendinden çok emindi. Kimin adını verdi? Lanet olsun. Sinead sinirlenmişti ama hatırlamaya çalıştı. Parmaklarıyla alnını ovuşturdu. Sonra hızlı hızlı konuşarak, eski bir arkadaşıymış, Dublin'den tanıdığı, burada çok zengin olmuş biri. Rourke. Dedi. Elinde yanan sigarasını sallıyordu. Elbette. Zaten o yüzden Sean'un her zamanki gibi yüksekten attığını düşündüm. Rourke gibi bir adamın Sean gibilerle ne işi olabilir? Eve, oturduğu sandalyeden fırlamamak için bütün kontrolünü kullanmıştı. Sana Rourke'la konuştuğunu mu söyledi? Of tanrım, beynim hala uyanamadı. Bir hava otobüsü, bozuk egzosuyla pencerenin dışından geçerken Sinead esnedi. Hayır, sanırım şey dedi. Evet, Rourke'un anlaşmak için adamını yolladığını söyledi. Ücret de iyiymiş. En kısa zamanda yeşil yoncadan kurtulup zengin olacağını söylüyordu. Eğer istersen beni de yanında götürecekti. Sean ve ben canımız çektiğinde birkaç kere beraber olmuştuk. Pek ciddi bir şey değildi. Barı kaçta kapattınız? Sinead gözlerini kaçırırken Eve dişlerini sıktı. Ruhsat saatleri dışında çalışmanız beni ilgilendirmiyor. Sean'u en son ne zaman gördüğünü ve onun nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu sabah saat 4'te gördüm. Uyumaya gittiğini söyledi. Adamla bugün buluşacaktı ve iyi görünmesi gerekiyordu. Benimle oyun oynuyor. Eve kapıyı çarparak araca bindi ve direksiyona yumruk attı. Bu kahrolası herif benimle oyun oynuyor. İşe Rourke'un adını karıştırıyor. Lanet olsun. Peabody ağzını açamadan elini kaldırdı ve bir süre camdan dışarıyı seyretti. Eve ne yapması gerektiğini biliyordu. Başka bir seçenekleri yoktu. Aracı çalıştır ve evi ara. Somerset bağlantıyı rahat bir sesle Rourke'un evi diye cevapladı. Sonra yüzü sertleşti. Teğmen, onu bağla diye emretti Eve. Rourke şu anda başka bir görüşme yapıyor. Onu bana bağla seni kurbağa suratlı orospu çocuğu. Hemen. Ekran açık mavi bekleme moduna döndü. 20 saniye sonra Rourke ekrandaydı. İyi. Dudaklarındaki gülümseme gözlerine ulaşmıyordu. Bir sorun mu var? Sean Conroy diye birini tanıyor musun? Daha cevap vermeden Rourke'un yüzünde, koyu mavi gözlerinde sorusunun cevabını görmüştü Eve. Evet. Yıllar öncesinden, Dublin'den. Neden? Onunla burada, New York'ta hiç bağlantın oldu mu? Hayır. Onu 8 senedir hiç görmedim ve onunla hiç konuşmadım. Eve sakinleşmek için derin bir nefes aldı. Bana Yeşil Yonca diye bir barın sahibi olmadığını söyle. Tamam. Yeşil Yonca diye bir barım yok. Rourke bunun ardından gülümsedi. Eve, bu kadar klişe bir şeye sahip olabilir miyim sence? Eve, bu kadar klişe bir şeye sahip olabilir miyim sence? Eve rahatlamıştı. Midesindeki baskı kalktı. Sanırım hayır. Hiç oraya gittin mi? Hatırladığım kadarıyla gitmedim. Bir parti planlıyor musun? Rourke başını yana eğdi. Şu anda planlamıyorum. Eve, Sean öldü mü? Bilmiyorum. Senin New York'taki bütün mülklerinin listesine ihtiyacım var. Rourke gözlerini kırpıştırdı. Hepsinin mi? Kahretsin. Eve burnunu sıktı ve kendini düşünmeye zorladı. Özel konutlarla başla, şu anda boş olanlarla. Rourke, bu kolay. Bana 5 dakika ver diye söz vererek görüşmeyi bitirdi. Neden özel konutlar? Peabody sebebini öğrenmek istiyordu. Çünkü benim bulmamı istiyor, benim orada olmamı istiyor. Bu işi çok çabuk planladı. Neden bir sürü güvenlik, kameralar ve diğer şeylerle uğraşsın? Özel bir konut, boş. İçeri girer, işini yapar ve çıkar gidersin. Bipleyince tele bağlantısını çalıştırdı. Şu anda kimsenin yaşamadığı 3 yer var, dedi Rourke. İlki Greenpeace Park yolunda numara 82. Seninle orada buluşuruz. Sen olduğun yerde kal. Rourke, seninle orada buluşuruz diye tekrarladı ve görüşmeyi kesti. Eve ona öfkelenmekle vakit kaybetmedi. Aracını hızla bulunduğu yerden çıkardı ve gaza bastı. Rourke'dan 30 saniye önce oradaydı ama elindeki ana şifre bile kilitleri açmasına yetmemişti. Rourke'un rüzgarın ısırmasına karşı giydiği uzun siyah ceket bir su gibi akıyor, bir kırbaç gibi şaklıyordu. Bir elini Eve'in omzuna koydu ve çatık kaşlarına rağmen onu öptü. "Bende kodu var," dedi ve şifreyi girdi. Ev, küçük araziye uyum sağlamak için dar ve yüksek inşa edilmişti. Tavanlar yüksekti, camlar mahremiyeti sağlamak ve güneş ışınlarını engellemek için koyulaştırılmıştı. Şu andaysa camların önündeki güvenlik demirlerinin arkasındaki camlar açıktı ve güneş ışıkları cilalı zeminin üzerine vuruyordu. Eve silahını çekti ve Peabody'ye sola doğru gitmesini işaret etti. Rourke'a "Sen benimle kal" dedikten sonra merdivenlere yöneldi. "Bu konuyu daha sonra konuşacağız." "Elbette konuşuruz," dedi Rourke ve cebindeki yasa dışı 9 milimetrelik otomatikten bahsetmeden onun arkasından yürüdü. Neden sevdiği kadını bu küçük detaylarla strese sokacaktı ki? Yine de bir elini cebine soktu. Silahın kabzasını sıkı sıkı kavradı ve evin her odayı dikkatle aramasını, duygusuz gözlerini bir köşeden diğerine dolaştırmasını izledi. "Böyle bir yer neden boş?" diye öğrenmek istedi Eve, evin boş olduğundan iyice emin olduktan sonra. "Gelecek hafta boş olmayacak. Möbleli olarak kiralıyoruz, kısa dönemli olarak. Özellikle üst düzeydeki yöneticilerini otellerde yatırmak istemeyen gezegen dışı şirketlere. Aynı zamanda personel de sağlıyoruz, insan ya da droid. Çok şık. Elimizden geleni yapıyoruz." Merdivenlerden aşağıya inerlerken Rourke Peabody'ye gülümsedi. "Her şey tamam mı memur Peabody?" "Birkaç şanslı örümcekten başka hiçbir şey yok." "Örümcek mi?" Rourke bir kaşını kaldırdı ve el bilgisayarını çıkarıp ilaçlama şirketini aramak için not aldı. "Bir sonraki yer nerede?" diye sordu Eve. "Sadece birkaç sokak ileride, ben yolu gösteririm. Bana şifreyi verip eve gidebilirdin." Dışarı çıkarlarken Rourke bir elini Eve'in saçlarında gezdirdi. "Hayır, bunu yapamazdım." İkinci ev yolun üstünde değildi. Yapraksız ağaçların arkasındaydı. Evlerin yolun iki yanında dizilmiş olmasına karşın buralarda yaşayanlar mahremiyet uğruna evlerinin önlerindeki bahçelerden vazgeçmişlerdi. Ağaçlar ve çalılar binalar arasında yüksek bir çit oluşturuyorlardı. Eve kanının kaynadığını hissetti. "Burada," diye düşündü. "Bu sessiz, zengin bölgede." Evlerin ses geçirmez olduğu, meraklı bakışların giremediği bu yerde cinayette özel bir iş olurdu. "Burası hoşuna gider," dedi kısık bir sesle. Sonra, "Burası ona uyar. Şifreyi gir," dedi Rourke'a ve Peabody'ye sağa doğru gitmesini işaret etti. Eve, Rourke'un önüne geçti ve kapıyı kendi açtı. Yapılması gereken de buydu. Ölümün taze kokusunu duydu. Sean Conroy şansını mükemmel döşenmiş bir oturma odasında, küçük şık bir holün yanında yitirmişti. Kanı antika halının üstündeki vahşi gülleri lekelemişti. Kolları yakarırcasına iki yana açılmış, avuç içlerinden yere çivilenmişti. "Hiçbir şeye dokunma." Eve adımını içeri atamadan Rourke'u kolundan tutmuştu. "Sen içeri giremezsin. Olay yerini kirletirsin. Bana içeri girmeyeceğine söz ver, yoksa seni dışarı atarım. Peabody ile ben evin geri kalanını kontrol etmeliyiz." "İçeri girmeyeceğim." Rourke başını Eve'e doğru çevirdi. Gözleri isimlendiremediği bir hisle alev alev yanıyordu. "Zaten gitmiştir." "Biliyorum. Bizim yine de evi kontrol etmemiz gerekiyor. Peabody, sen arkaya bak. Ben üst kata çıkıyorum." Tahmin ettiği gibi ortalıkta hiç kimse veya hiçbir şey yoktu. Eve, Rourke'la yalnız kalabilmek için Peabody'yi alan kitine alması için dışarıya yolladı. "Kişisel olmasını istiyor," diye başladı Eve. "Bu kişisel. Ben Sean'la birlikte büyüdüm. Ailesini tanıyordum. Onun küçük kardeşiyle yaşıttım. Dublin sokaklarında aynı kızların peşinden koştuk ve o kızlara karanlık aralıklarda dokunduk. O bir dosttu. Geçmişteki başka bir yaşamda olabilir ama bir dosttu. Üzgünüm. Çok geç kaldım." Rourke yalnızca başını salladı ve bir zamanlar onunla birlikte çocuk olan adama sert bakışlarla baktı. "Başka bir kaybolmuş çocuk," diye düşündü. Eve döndü, cebinden haberleşme cihazını çıkarıp "Bir cinayet bildiriyorum," dedi. Ellerini ve botlarını yalıtıcı maddeyle kapladıktan sonra kanın içine çömeldi. Sean Conroy'a ölümün yavaş ve tiksindirici bir biçimde geldiğini görebiliyordu. Bilekleri ve boğazı kesilmişti. Ama kesik, kanın çabucak akmasını sağlayacak kadar derin değildi. Bu haliyle kanaması saatlerce sürmüş olmalıydı. Göğsünden kasıklarına kadar bir cerrah inceliğinde doğranmıştı. Bu da acının tahammül edilemeyen boyutlara ulaşmasını sağlayacak şekilde yapılmış olmalıydı. Vücudun pes ettiği noktaya çok yavaş gelmiş olmalıydı. Sağ gözü gitmişti, diliyle birlikte. Ölçümler, ölümün iki saatten kısa bir süre önce gerçekleştiğini söylüyordu. Eve, onun çığlık atmak için çırpınırken öldüğünden emindi. Eve, Cesedin fotoğrafları ve videoları çekilirken geride kaldı. Dönerek kenara atılmış pantolonu eline aldı. Kurbanın üzerinden kesilerek çıkarılmış olmasına rağmen arka cebinde duran cüzdanı dikkatini çekmişti. Kurban Sean Conroy olarak teşhis edildi. İrlanda vatandaşı, yaş 41, adresi 783 Batı 79. Cadde. Cüzdanın içindekiler kurbanın yeşil kartı, çalışma izni, kredi olarak $12 ve 3 fotoğraf. Adamın diğer cebini kontrol etti. Anahtar kartları, $3 bir çeyrek bozuk para ve öldüğü evin adresinin yazılı olduğu bir kağıt parçası vardı. Ve üstü mineli, bir tarafında parlak yeşil bir dört yapraklı yonca, bir tarafında bir balık bulunan bir marka. Teğmen, saha takımının sağlık görevlisi yaklaştı. Cesetle işiniz bitti mi? Evet, onu torbalayabilirsiniz. Doktor Morris'e bununla özellikle onun ilgilenmesini istediğimi söyleyin. Eve, cüzdanı ve cepten çıkan diğer şeyleri kanıt torbasına koyarken Rourke'a baktı. Rourke da hiçbir şey söylemeden ona baktı. Yüzündeki ifadeden Eve bile bir şey okuyamıyordu. Eve, otomatik olarak çözücüye uzanıp ellerindeki kanla yalıtıcıyı temizledi ve Rourke'a doğru yürüdü. Daha önce bunun gibi bir şey gördün mü? Rourke, Sean'un üzerinden çıkanların içinde olduğu çantaya baktı ve markayı gördü. Hayır. Eve olay mahalline, bu ihtişamın ortasındaki iğrençliğe son bir kez daha baktı. Sonra gözlerini kısıp başını yana yatırarak, düşünceli bir yüzle, bir sütunun üzerindeki pastel renkli ipek çiçeklerle dolu vazonun yanında duran küçük, zarif heykele baktı. Bir kadın diye düşündü. Beyaz taştan yapılmıştı. Uzun bir elbisesi ve dua vardı. Ama bu giysi gelinlik değildi, başka bir şeydi. Buraya hiç uymayan bir şey olduğundan ve nedense tanıdık geldiğinden heykeli işaret ederek sordu. Nedir bu? Şu küçük heykel? Ne? Dikkati dağılan Rourke ona döndü ve gösterdiği yere baktı. Şaşırdı ve alan kitinin etrafından dolaştı. Eğer Eve engellemeseydi, uzanıp heykeli bulunduğu yerden alacaktı. KBM. Garip. Ne? Rourke'un gülümsemesi kısa ve keyifli olmaktan çok uzaktı. Kusura bakma, Katolik kısaltması. Kutsal Bakire Meryem. Eve şaşkınlık içinde kaşlarını çattı. Sen Katolik misin? Bunu bilmesi gerekmez miydi? Başka bir zamanda, dedi Rourke dalgın bir sesle. Hiçbir zaman sunak çocuğu olamadım. Bu buraya ait değil, diye ekledi. Dekorasyon firması kiralık evlere dini heykeller koymaz. Rourke hoş ve sakin yüzü inceledi. Heykel beyaz mermerden yapılmıştı. Bunu buraya o koymuş olmalı. Bu tarafa bakmasını sağlamış. Eve'in yüzündeki ifadesiz bakıştan onun da aynı neticeye vardığını anlamıştı. Onun seyircisi, diye onayladı Eve. Öyleyse katil ne yapıyor? Gösteriş mi? Rourke sayamayacağı kadar çok yıldır kendini bir Katolik olarak düşünmemişti. Yine de midesi bulanmıştı. Bana kalırsa onun yaptığı işi kutsamasını istiyor. Hemen hemen aynı şey. Eve çoktan bir kanıt torbası çıkarmaya başlamıştı. Sanırım bunun bir benzerini gördüm ben. Brennan'ın evinde. Karısının makyaj masasının üstünde yatağa doğru bakıyordu. Orada çok göze batmıyordu. O yüzden dikkatimi çekmedi. Ayrıca bir dua tesbihi, çocuklarının hologramları, böyle bir heykel, gümüş saplı bir saç fırçası, bir tarak ve mavi camdan bir parfüm şişesi vardı. Demek hiç dikkatini çekmedi, diye mırıldandı Rourke. Bazı polisler, diye düşündü, hiçbir şeyi kaçırmıyor. Sadece orada olduğunu fark etmiştim. Orada olmaması gerektiğini değil. Oldukça ağır, diye yorumda bulundu, heykeli kanıt torbasına koyarken. Pahalı bir şeye benziyor. Kaşlarını çatarak heykelin altındaki damgalara baktı. Nedir bu? İtalyanca mı? Roma'da üretilmiş. Belki araştırabiliriz. Rourke başını hayır der gibi salladı. Bunlardan binlercesinin sadece geçen sene satıldığını göreceksin. Vatikan civarındaki dükkanlar bunları satarak çok iyi iş yapıyorlar. Benim de bu işi yapan yerlerde hisselerim var. Biz yine de araştıralım. İyi. Rourke'u kolundan tutup dışarıya yönlendirdi. Cesedin torbaya konulup arabaya bindirilmesini izlemenin ona bir faydası yoktu. Burada senin yapabileceğin bir şey yok. Ben içeri gidip raporumu yazmalıyım. Birkaç saat içinde evde olurum. Ailesiyle konuşmak istiyorum. Bunu yapmana izin veremem. Henüz değil, dedi Eve. Henüz değil, diye tekrarladı Rourke'un gözlerinin kısılıp soğuklaştığını görünce. Bana birkaç saat ver Rourke. Kendini çok aciz hissederek her zamanki cümleyi söyledi. Kaybın için çok üzgünüm. Rourke, Eve'i şaşırtarak onu kendine doğru çekti, yüzünü saçlarının arasına gömdü ve bir süre o şekilde kaldı. Eve ne yapacağını bilemez bir şekilde elini kocasının sırtında dolaştırdı ve kasılmış omuzlarını sıktı. Seninle tanıştığımdan beri ilk defa, diye mırıldandı adam, Eve'in zorlukla duyabildiği bir sesle. Polis olmamış olmanı dilerdim. Sonra karısını bıraktı ve çıkıp gitti. Eve dışarıda insanı canlandıran rüzgarın altında olduğu yerde dururken, gelen kışın kokusuyla birlikte berbat bir yetersizlik ve suçluluk duygusu hissetti. Eve döndüğünde Rourke ofisine kapanmıştı. Eve'i sadece kedi karşıladı. Ceketini çıkarırken Galahad bacaklarının arasında dolanıyordu. Eve çantasını tekrar omzuna astı. Eve, Rourke'un biraz yalnız kalmasının iyi olacağını düşünüyordu. Hala yapması gereken işler vardı. Kocasını teselli etmekte bu denli başarısız olduğuna göre en iyisi polis gibi davranmaktı. Polis en azından ne yapması gerektiğini biliyordu. Galahad, şişkoluğuna rağmen basamakları zıplayarak tırmanıp onunla birlikte üst kata geldi. Eve zaman zaman çalıştığı ve Rourke evden uzaktayken yattığı odaya doğru yürüdü. Oto ahçıdan kahve aldı ve biraz da Galahad'ın ümit dolu halinin etkisiyle kendine bir ton balıklı sandviç sipariş etti. Sandviçin yarısını kediye verip kendisininkini masasına götürdü. Galahad kendi payına sanki bir aydır yemek yememiş gibi saldırmıştı. Eve bir süre Rourke'un ofisiyle kendisininki arasındaki kapıyı inceledi. Tek yapması gereken kapıyı çalmaktı. Bunu yapmak yerine kendi masasının arkasına geçti. Kocasının arkadaşının hayatını kurtaramamıştı. Ölümünü engelleyecek kadar hızlı ya da zeki olamamıştı. Rourke'u bu soruşturmanın dışında da tutamamıştı. Sorması gereken sorular, alması gereken ifadeler vardı. Üstelik sabaha kadar medyanın her şeyden haberi olurdu. Artık bunu engellemenin bir yolu yoktu. Kanal 75'teki bağlantısı Nadine Furst'u aramaya karar vermişti zaten. Nadine doğru haber yapardı. Bazen onu sinirlendirecek kadar ısrarcı olmasına rağmen her zaman doğruyu iletirdi. Eve tele bağlantısına baktı. McNabb gece boyunca ofis hattına gelecek bağlantıları eve yönlendirmişti. Orospu çocuğunun kendisini aramasını istiyordu. Ne kadar bekleyecekti? Kahrolası herif bir sonraki maç için ne zaman hazır olacaktı? Eve kahvesini içti ve kafasını boşaltmaya çalıştı. Başa dön, dedi kendi kendine. İlk maçı tekrar izle. Katilin kendisini ilk aradığı konuşmayı bulup iki kez dinledi. Ritmini anladım diye düşündü. Ses tonunu ve ruh halini. Küstah, kibirli, zeki. Evet, zekiydi ve becerikliydi. Ruhani bir görevi vardı ama kendini beğenmişliği zayıf noktasıydı. Kibri diye düşündü Eve ve çarpık inancı. Bunun üstüne gitmeliydi. İntikam demişti. Göze göz. İntikam her zaman kişiseldi. Ölen iki adamın da Rourke'la bağlantısı vardı. O zaman mantıklı olan katilin de bir bağlantısının olmasıydı. Eski bir hesaptı belki de. Evet, Rourke'la konuşacağı çok şey vardı. Hedef Rourke olabilirdi. Bunu düşünmek kanını dondurdu. Kalp atışlarının ritmini bozdu ve beynini felce uğrattı. Sonra bu düşünceyi bir kenara itti. Bir eş gibi, bir sevgili gibi düşünmeyi kaldıramazdı. Sadece polis olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı. Galahad yanına gelip dilendiğinde sandviçin diğer yarısının da büyük bir bölümünü verdi ve lüks kulelerin güvenlik diskini çıkardı. Adım adım diye emretti kendine. Her diski, her dosyayı ne kadar uzun sürerse sürsün inceleyecekti. Sabahleyin Rourke'a da izletecekti. Belki o birini tanıyabilirdi. Kendi tanıdığı birini görünce kahve fincanını devirdi. Dur, diye komut verdi. 0056'yı yeniden göster. Aman Tanrım! Dondur. 15. bölümden 22. bölüme kadarını %30 büyüt. Yavaş yavaş göster. Siyah takım elbise ve palto içindeki adamın resmi büyüdü. Söz konusu kişi apartmanın lobisinde yürüyordu. Adam kolundaki pahalı saate baktı. Saçını düzeltti. Eve, Somerset'in asansöre binip yukarı çıkmasını seyretti. "Görüntüyü dondur," dedi sert bir sesle. Ekranın altındaki zaman Thomas X. Brennan'ın öldürüldüğü gün öğlen 12'yi gösteriyordu. Lobinin diğer disklerini inceledi. Saatler boyunca ileri sardı. Ama Somerset'in binadan çıkışını göremedi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 71. Devamı 7. ayrımda.